şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden santrala telefon yazdırıyor, saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık. Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk. Şimdi neredeyse fritözden bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz. Sünnetimize takılan saatin fosforu gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk. Şimdi saatten bizden akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz. Stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik. Şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayara oyun yüklerdik. Şimdi gözlüğü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. Her şey değişti. Her şey, her an yepyeni oluyor. Sizlere yeni şeyleri anlatacağız. Eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regülasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan felsefi tartışmalara kadar teknolojiyle ilgili her şey yeni şeylerde. Yeni Şeyler Rehberi programında ben Serhat Ayan, RSFM'de sizlerle haftanın açılışını yapıyoruz. Pazartesi ve Cuma günleri 12-13 saatler arasındaki programımızın pazartesi ayağındayız. Haftayı açacağız. Haftada bakalım önümüzde bizi neler bekliyor, bunları konuşacağız. Bunun yanında haberlerimiz olacak. Ama haberlerin ötesinde de her hafta yaptığımız gibi, her programda yaptığımız gibi bir konuyu derinlemesine masaya yatıracağız. Hep şey diyoruz ya, böyle kablolu teknolojiler, kablosuz teknolojiler. Oh ne güzel, kablosuz olduk. Artık hayatımızın sonuna kadar kablolardan kurtulduk falan diyoruz ama bu kablolardan kurtulmak da o kadar kolay değil. Aslında bizi evin içindeki kısa kablolardan kurtarmak için daha uzun kablolar falan çekiliyor. Biraz bu konuları masaya yatıracağız. Çok değerli bir konuğumuz var hattımızda. Tamer Bey, merhabalar.
Merhabalar, nasılsınız?
Çok teşekkür ederim. İnşallah siz de iyisiniz. Şu kabloları bir masaya yatıralım istiyorum. Yani şu anda benim masamda da böyle bir sürü kablolar var. Malum bir radyodayız. Bu kablolara baktıkça hani bu işin içinde farklı işler vardır diye düşünüyorum. Hem sizi hem de şirketinizi biraz tanıyabilir miyiz?
Tabii ki. Tamer Yavuz Türk, Prizmin Group bünyesinde Türk Prizmin Kablo ve Sistemleri AŞ'de yaklaşık 13 yıldır çalışıyorum. Şu anda pazarlama ve iş geliştirme direktörü olarak görev alıyorum. Prizmin Group dünyanın en büyük kablo firması. Dünyada yaklaşık 21 bin çalışanı, 50 ülkede 82 tane fabrikasıyla dünya lideri konumunda. Biz de bu grubun bir parçası olarak Türk Prizmin olarak Mudanya'da 1964'te kurulan fabrikamızda Türkiye'ye hizmet veriyoruz.
1964.
Doğrudur.
Oo, süpermiş.
1999 yılında biz 1964'te Siemens olarak kurulduk. 1999'da kablodan çekildiği zaman Pirelli ailesine geçtik. 2005 yılında Prizmin adını aldı. 2011 yılında başka bir Draka denen bir firmayla birleşerek Prizmin Grup adını aldık. Yaklaşık 180 bin metrekarelik bir alanda, 79 bin metrekare kapalı alanda hizmet veriyoruz. Ve kablo sektöründe borsaya açık tek firma olarak Türk kablo sektörüne hizmet veriyoruz.
Peki. Şimdi sizi böyle işteki yetkinliklerinizi gayet iyi anlamış durumdayız. Şimdi gelelim bu işlerin başımıza ne işler çıkardığına. Biraz bunları konuşalım. Şimdi açılışta da söylediğim gibi dünya kablosuz teknolojilere doğru gidiyor diyoruz. Fakat daha çok kablodan bahsediyor oldu. Kablonun önemi sanırım kablosuz derken daha çok arttı değil mi?
Evet. Şimdi şöyle tabii kablosuz teknolojilerin hayatımızı kolaylaştırdığı bir gerçek. Birçok uygulamada cep telefonlarında ya da günlük kullanımımızda kablosuz teknolojileri kullanıyoruz. Ama kablo sektörü sadece günlük hayatımızda kullandığımız kablolardan ibaret değil. Ve dünya nüfusu biliyorsunuz giderek artıyor. Bu nüfusun ihtiyacına bağlı olarak sanayileşme artıyor. Yüksek yapılaşma, altyapı, ulaşım sistemleri artıyor. Enerji ihtiyacı artıyor. Bunun yanı sıra dünyada çok popüler olan Endüstri 4.0, nesnelerin interneti gibi dijital devrimler sayesinde veri iletişimi artıyor. Dolayısıyla enerji ve iletişim aslında modern yaşamımızın bir vazgeçilmezi halinde. Ve buralarda kablo ihtiyacı giderek artıyor. Biz kabloları kabloton olarak ölçüyoruz, enerji kablolarını. Fiber kablolarını fiber kilometre, telekom dediğimiz kabloları da, bakır telekomları da kablo kilometre olarak ölçüyoruz. Dünyadaki şu andaki kablo ihtiyacı yaklaşık 17 milyon ton. Bunu biraz parasal şekilde dökecek olursak 135 milyar dolar gibi bir kablo ihtiyacı var dünyada ve bu giderek teknolojinin gelişmesi ve dünya nüfusunun artmasıyla artıyor.
Yani bu yerinde yani, duran bir şey değil. Bu 135 milyarlık var. Bunu bir yitirdiğimiz zaman tamam hepimiz rahatsız gibi bir şey yok.
Tabii 135 milyar dolar çok ciddi bir rakam.
Tabii.
Yani giderek de artan bir rakam. Dolayısıyla kabloların önemi evet artıyor. Kablosuz hayat da daha uygun şeyler sunuyor. Günlük hayatımızı kolaylaştırıyor ama kablo da vazgeçilmez bir durum.
Fiber ihtiyacı ne kadar?
Nasıl?
Fiber ihtiyacımız ne kadar? Bu konuda bir veri var mı elinizde?
Fiber ihtiyacı dünyada ülkeden ülkeye göre farklılıklar gösteriyor. Dünya genelindeki açıklanan rakamlarda yıllık dünyanın fiber tüketimi 500 milyon fiber kilometre. Bu şöyle ölçülüyor. Bir fiber kablonun içerisinde birçok fiber kılı var. Bunların evet. Her birinin uzunluğu ölçülerek hesaplanıyor.
Yani aslında bir metrelik bir fiber kablo bir metrelik fiber kablo değil mi?
Değil. Bir metrelik bir fiber kablonun içinden eğer 144 tane fiber kılı geçiyorsa bu kablo 144 fiber metre.
Peki mesela biz Türkiye'de bahsederken şimdi deniyor ya Türk Telekom'un 200 küsür bin kilometre fiberi var. Türkcell'in 39 bin kilometre sanırım o civarlarda 40 bine yakın fiberi var. Bunlar aslında 40 bin çarpı 144 mü yoksa 40 bin bölü 144 mü?
Şöyle Türkiye'deki Bilişim Teknolojileri Kurumu'nun istatistiklerine baktığımızda Türkiye'deki 300 bin kablo kilometre bunlar. Çünkü her bir kablonun içerisindeki fiber sayısı farklılık gösteriyor. Örneğin Türk Telekom, Turkcell, Süperonline, Vodafone gibi firmaların çektiği kabloların içlerindeki fiber sayıları değiştikçe Aynen. fiber kilometre olarak değişiklik gösteriyor.
Yani ama net bir 144 kablo var bunların hepsinin içinde gibi bir şey yok yani.
Yok hayır. Anladım. Türkiye'de kablo kilometre olarak yaklaşık 300 bin kablo kilometre. Ama dünya genelinde baktığımızda 2017 yılındaki dünyadaki yıllık tüketim 500 milyon fiber kilometre. Anladım. Ve bunun büyük bir kısmı yaklaşık 300 milyonunu Çin tüketiyor. Her şeyde olduğu gibi.
Tabii.
Amerika'ya baktığımızda yaklaşık 50 milyon fiber kilometre, Fransa 13 milyon ama Türkiye 3-4 milyon kilometreler civarında. Dolayısıyla daha çok yolun başındayız ve çok fazla fiber ihtiyacımız olacak.
Peki zaten buradan ben de şu soruya geçmeyi planlıyordum. Türkiye kablo üreten bir şirket için nasıl bir pazar bunu çok merak ediyordum. Siz aşağı yukarı oraya bir giriş yapmış oldunuz.
Yani fiber kablo için evet ama enerji kablolarında da aslında Türkiye cazip bir pazar. Biliyorsunuz Türkiye ekonomisi inşaat
evet, bize teknoloji olarak tarafından baktığımız için aslında o tarafa atlıyoruz. Doğru söylüyorsunuz ya.
Tabii. Yani ülkemizin ekonomisi gelişiyor. Ulaşım, inşaat, altyapı gibi projeler gelişiyor. İletişim teknolojileri giderek yaygınlaşıyor. Biliyorsunuz dünyada sosyal medyayı en iyi kullanan ülkelerden birisiyiz. Evet. Mobil telefon penetrasyonu en yüksek olan ülkelerden birisiyiz. Kurulu gücümüz TEİAŞ'ın kurulu gücü giderek artıyor. Yenilenebilir enerji ihtiyaçları artıyor. Dolayısıyla bölgedeki önemli enerji ve iletişim aktörlerinden birisi haline geliyoruz. Burada Türkiye'de birçok kablo üreticisi firma var. Farklı rakamlar var ama yani 300'ün üzerinde olduğu söyleniyor. Evet. TÜİK'in istatistiklerine baktığımızda Türkiye'deki kablo sektörünün toplam büyüklüğü 4-5 milyar dolar civarında. Ve bu kablo üreticilerinin ciddi bir kısmı da yurt dışına ihracat yapıyor. Yani Türkiye'nin bulunduğu konum gereği Orta Doğu'nun, Asya'nın ve Avrupa'nın merkezinde olması gereği ciddi bir ihracat pazarı da var. Ve bu rakamların büyük bir çoğunluğunda ilk sırada bulunan 20 firma karşılıyor. Ama Türkiye bir kablo üreticisi için de ciddi bir pazar.
Anladım. Peki ya şunu merak ediyorum. Mesela her kurulan işte santral, şimdi nükleer santrallar konuşuluyor. En az iki tane kurulmasından falan bahsediliyor. Bu kablo ihtiyacını giderek arttırıyor değil mi? Yani çünkü bir tane tabii santral ki kurunca herhalde bir tane kablo çekmiyoruzdur oraya.
Yok, tabii ki bu projeden projeye farklılık gösteriyor. Yani Türkiye'de birçok proje var. İşte nükleer santral dediniz. Nükleer santrallerde kullanılan kabloların tipleri ve cinsleri farklı, ihtiyaçları farklı oluyor. O projeye göre özel kablo üretmek durumunda kalıyorsunuz. Atıyorum Marmaray projesinde deniz altında kullanacağınız için o projeye özel kablo üretmek durumunda kalıyorsunuz. Ama bir data center projesindeki kablonun tipleri ve ihtiyaçları farklı olduğu için oraya özel kablo tasarlamak zorunda kalıyorsunuz. Ve her projenin farklı kablo ihtiyacı var tabii ki.
Yani biz tabii evimizde hep uzatma kablosundan, ben en azından kendi adıma söyleyeyim. Evet. Uzatma kablosundan baktığım için bana hayat çok güzel ama tabii sizin taraftan baktığımızda suyun altından geçerken başka kablo, işte ne bileyim sıcak yerlerde başka kablo, radyoaktif yerlerde başka kablo gibi bir sürü açmazlarınız var. Peki bu fiberle birazcık, hani biz biraz fiberle bozduk ya bu aralar, sık sık fiberi konuşuyoruz. Bu fiberin uzunlukları ülkelerin mesela kilometre karelerine göre mi bakılmalı, yoksa kullanıcı sayısına göre mi bakılmalı? Nasıl bir bakış açımız olmalı orada?
Şimdi fiber kablolar iletişim alanında kullanılıyor. Dünyanın farklı ülkelerinde tabii farklı fiber kablo kullanım miktarları mevcut. Demin de bahsettiğimiz evet. gibi bunun büyük bir kısmını Çin tüketiyor. Evet. Buradaki birinci etken tabii nüfusun yoğunluğu. Nüfus ne kadar çok yoğun olursa iletişim ihtiyacı bu kadar artıyor. İkincisi ülkenin gelişmişliği çok önemli. Yani üçüncü dünya ülkelerinde fiber kullanımı ile bir Amerika'nın, bir Çin'in, bir Fransa'nın fiber kullanımı tabii ki aynı değil. Dolayısıyla ülkeden ülkeye farklılıklar gösteriyor ama bizim buradaki kablo kilometre ya da fiber kilometre bizim kendi ölçüm birimimiz, ama burada kritik nokta aslında teknoloji ilerledikçe sizin en az mekanda en fazla fiber kılı bulundurma teknolojisi artıyor. Yani biz Prismin Group olarak bunu 4.7 fiber bölü milimetre kareye kadar, neredeyse dünya rekoru bu. Yani 1 milimetre kareden yaklaşık 5 fiber kılını geçirmeniz. Bu şöyle demek, fiber kabloları kullanırken mevcut altyapıyı kullanmak önemli. Dolayısıyla bir şehirde fiber kablo çekerken şehrin mevcut altyapısını, mevcuttaki boruları kullanmak.
Tekrar kanal açmamak değil mi? Hani şehirleri aynen. tekrar kazarak yeni kanallar kurmamaktan bahsediyoruz.
Doğrudur. Buradaki mevcut kanallardan kullandığınızda da sizin elinizde çok dar bir mekan var. Bu dar mekanı efektif kullanmanız gerekiyor. Bizim 4.7 fiber bölü milimetre kare dünya rekoru dediğimiz bir rakam. Ama Türkiye'de bizim şu ana kadar kullanılmış olan kablolardaki en yüksek fiber sayısı 288 fiber. Yani Türkiye'deki bir fiber kablonun içinden geçen fiber kıl sayısı 288. Ama demin söylediğim gibi Avustralya örneğine baktığımızda orada 2112 fiberli bir kablo bile kullanıldı bizim üretimimiz olan. Yani bu tamamen ülkenin ihtiyacı ve ülkenin nüfusu.
Yapmak ne kadar istediği yatırımın şekli, şemali filan gibi şeyler kesinlikle. Devreye giriyor. Tabii.
Kesinlikle.
Muhakkak. Peki şunu merak ediyorum. Mesela bu fiberler incelince, hani milimetreden geçen fiber sayısını siz arttırdıkça fiberin kapasitesi düşmüyor değil mi?
Nasıl?
Fiberin taşıma kapasitesi düşmüyor herhalde. Milimetre başına taşınan fiber sayısı çoğaldıkça
değil. Şimdi yok. Kapasite fiberin her bir kılıyla alakalı. Şimdi fiber, biz fiber kılı diyoruz. Fiberin kendine özgü tipleri de var. Single mod, multi mod dediğimiz tipler var. Buradaki tiplerin özellikleri de aktarmak istediğiniz verinin büyüklüğüne ve aktarmak istediğiniz mesafeye göre single mod ya da multi mod kullanılıyor. Aslında fiber basitçe şöyle düşünün. İki tane bir cam tüp düşünün ve bunun iki katmanı olduğunu düşünün. Bizim core dediğimiz tüpün ortasında bir fiber boru düşünün, fiber cam düşünün. Camın üstüne de bir katman daha, cladding dediğimiz bir katman olduğunu düşünün. Bu iki camın kırılma indisi farklı. Siz ortadan bir veriyi gönderdiğinizde kırılma indisleri farklı olduğu için dışarıya çıkmadan bu camın içinde fiberin içinde veri ilerliyor.
Işık hızında tabii.
Böyle basitçe anlatmam gerekirse. Bu şu demek, şimdi fiber yokken, eskiden bakır kablo kullanırken bir telefon görüşmesi yapmanız için iki tane kabloya ihtiyacınız vardı. Kablonun bir tanesi sesi karşı tarafa götürüyor, bir tanesi karşı taraftan buraya getiriyor. Evet. Dolayısıyla çift dediğimiz bir çift bakır kabloya ihtiyacınız vardı. Şu anda incecik bir fiber kılıyla binlerce telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz.
Anladım.
Bu çok ileri bir teknoloji. Fiber kılının sayısının artması bunun performansını çok değiştirmiyor. Her bir fiber kılı kendi içerisinde değerlendiriliyor. O yüzden fiberin gündelik yaşamımızdaki önemi gerçekten büyük, giderek de artıyor.
Peki, Türkiye'nin mesela geçmişiyle, yakın geçmişiyle kıyasladığımızda şimdi şeyler artıyor ya sürekli, işte teknoloji yatırımları artıyor. Bina yatırımları artıyor. İşte sizin de söylediğiniz gibi Marmaray'dı, statlardı, şunlardı, bunlardı filan. Bunların şeyi artıyor. Türkiye'deki fiber ihtiyacının artış hızı konusunda bir şey verebilir misiniz? Öyle bir rakam var mı elinizde?
Yani böyle bir çalışma, hani elimizde tam bir rakam yok ama şöyle bir şey var. Türkiye demin de bahsettiğiniz gibi projeler bazında giderek artan projelere hakim. Havalimanı projeleri olsun, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli gibi büyük projelerde iletişim teknolojileri kullanılıyor. Burada da iletişimi artırabilmek için fiberler kullanılıyor. Dolayısıyla fiberlerin bu projelerde kullanımı bizim için önemli. Ve ileride de bu projeler arttıkça fiber kullanımı giderek artacak tabii.
Süper. Peki sizin sitenizde, yani daha doğrusu haberleriniz arasında, sizin bültenleriniz arasında gezdiğimde söylediğiniz bir şey var. Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası. Aldığınıza evet. dair bir şey var ve bunu ilk aldığınızı söylüyorsunuz sanırım Türkiye'de.
Evet.
Bundan ne anlamalıyız biz? Yani sizin burada aldığınız şey nedir aslında?
Şöyle, şimdi yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası Dünya Gümrük Örgütü tarafından kurulmuş bir sistem aslında.
Evet.
Bu sistem şöyle çalışıyor. Şimdi her firma kendi ihracatlarında gümrük prosedürlerini yerine getiriyor. Bu da ciddi bir yük aslında herkese. Şimdi firmalar içerisinde gümrük yükümlülüklerini yerine getirebilen, kayıt sistemi düzenli çalışan, izlenebilir olan, mali yeterliliği, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan ve hatta bunun üstüne kendi denetlemesini yapabilen firmalara uluslararası ticarette önemli kolaylık sağlanıyor. Yani Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü şöyle bir şey diyor. Siz bu şartları sağlayabiliyorsanız diyor, kendi yetkisini bu söz konusu şartları sağlayan firmaya devrederek işlemlerin daha hızlı olması Anladım. Ve firmanın beyanına dayalı yapılabilmesini sağlıyor. Bu da hem Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün işini kolaylaştırıyor hem de firmaların daha hızlı hareket etmesini sağlıyor.
Karşılıklı bir güven sertifikası gibi, güvence
evet, verme gibi. Evet, öyle diyebiliriz. Hı. Biz de kablo sektöründe bu belgeye sahip olan ilk Prizmin grup olarak ilk firmayız. Bursa'da da sanırım 4. firmayız.
Peki biraz bunun enerji tarafına geçmek istiyorum. Şimdi benim özel ilgi alanım güneş enerjisi. Şimdi güneş enerjisinin Türkiye'de ne kadar arttığını, nereye gittiğini kime sorsak değişik cevaplar alıyoruz herkesin durduğu yere göre. Yani kimisi çok güzel diyor, harika gidiyor diyor. İşte Konya Ovası'nda diyor güneş enerjisi parkı açacağız diyor. Kimisi ya işte bu yeterli değil, Almanya bizim işte bizden şu kadar az güneş alıyor ama bizim şu kadar katımız diyor. Herkes farklı bir şey söylüyor. Şimdi siz bildiğim kadarıyla yanlış biliyorsam beni düzeltin lütfen. Solar kablo gibi bir şeyiniz var, yetiniz var, yetkinliğiniz var. Bu anlamda hani siz Türkiye'nin güneş enerjisinin artışını nasıl görebiliyorsunuz? Hani siz kablosunu çektiğiniz için daha iyi görüyorsunuzdur diye düşünüyorum.
Evet. Aslında yapılan yorumlar çok da yanlış değil. Bu sektörde dünyanın liderlerinden bir tanesi Almanya hakikaten. Evet. Ve Almanya'daki ışıma Türkiye'dekinden hakikaten çok düşük. Ama Almanya'daki solar kablo kullanımı bizim ülkemizin kat kat üzerinde. Çünkü Almanya bu işe daha önceden girdiği için şu anda kurulu güçleri ve kullanılmış kablo miktarı tabii ki bizden çok daha fazla.
Evet.
Şimdi Türkiye'ye baktığımızda tabii Almanya gibi ülkelerin gerisindeyiz. Türkiye'de son birkaç yılda bu gayet etkin bir şekilde kullanılmaya başladı. Biz bunu kurulu güç diye ölçüyoruz. Yani örneğin sizin demin bahsettiğiniz gibi, örnek veriyorum, Konya Ovası'nda kurduğunuz bir güneş santralinin gücü eğer 1 megawatt ise Türkiye'deki bütün güneş santrallerinin güçleri toplanıyor. Bunlar kayıt altında ve bu o yılın kurulu gücü oluyor. Yani 2017 yılı örneği verecek olursak 2017 yılındaki toplam güneş enerji kurulu gücü 2647 megawatt.
Yani yaklaşık 2 küsur gigawatt yapıyor.
2.6 gigawatt. Bu da bizim giderek her sene üstüne koyarak gidiyoruz. Ve 2017 yılında 1800 megawatt ilave etmişiz buraya. Yani toplamda 800 megawattken sadece bir senede 1800 daha ekleyip 2600 civarına geldi. Yani son yıllarda giderek artan bir güneş enerjisi yatırımı var.
Cahilliğin başlığı araya bir şey sormak istiyorum. Biz yine aynı sayıda bunu yükselmeyi devam ettirsek, yani bir küsür gigawatt daha koysak bunun üstüne, yaklaşık kurmak istediğimiz nükleer santralla aynı gücü yakalamış oluyoruz değil mi? Tabii ki birbirini ikame etmesi, bilinmesinden bahsetmiyorum. Sadece genel fikir olarak soruyorum bunu.
Şimdi tam bir nükleer santralin tam kaç megawatt olduğunu
4 küsür olacak galiba Akkuyu'da yapılması gereken.
Yok ama yenilenebilir enerji de evet. Yani güneş enerjisi santrallerini daha fazla kurarsanız aynı megawatt gücünde bir enerjiyi elde edebilirsiniz. Evet, bir nükleer santralin karşılayabileceği enerjiyi sağlayabiliyorsunuz ama hepsinin farklı ihtiyaçları,
tabii, gece,
farklı
gündüz farkı filan vesaireler. Bunların hepsi evet. dikkate alınması gereken şeyler. Peki tekrar ben izninizle fibere dönmek istiyorum. Şimdi fiber teknolojinin artması için Türkiye'de bazı regülasyonlar var. İşte bazı şeyler ortaya konuyor. İşte kimi zaman bu kanalların kullanılması, sizin de demin bahsettiğiniz kanalların kullanılması gündemde. Kimi zaman bunların kiralanması gündemde. Kimi zaman yeni kanalların açılmasından falan bahsediliyor. Sizce yani fiberin gerçek anlamda artması için, bir de siz hani global anlamda iş yaptığınız için bunu size soruyorum. Neler yapılması gerekiyor? Yurt dışında gördüğünüz örnekler nelerdir mesela bundan?
Şimdi demin bahsettik ya, dünyada 500 milyon fiber kilometre tüketim var. Fakat Türkiye 3-4 milyon. Buna karşılık Fransa 13, Çin 300 milyon ve Amerika 50 milyon fiber kilometrelik. Türkiye daha bu işin çok başında. Evet. Gelişmekte olan bir ülkeyiz ve fiber yatırımlarımız da artıyor. Bu fiber kabloların döşenmesi, yatırımların yapılması ve işletilmesi yönetmeliklerde belirtilmiş ve regüle edilmiş. Ve yetkilendirilmiş kuruluşlar bunları denetliyor ama bu denetleme bile ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebiliyor. Amerika'da Amerikalılar fiber optik altyapı yatırımlarını kendileri yapıyor, evet, hükümeti. Avrupa'da devlet destekli uygulamalar var. Avustralya'da devlet bir şirket kuruyor. Bu şirket üzerinden kendileri yatırımlarını yapıyor. Ama bir şekilde de olsa bu yatırımlar yapılıyor ve ilerliyor. Dolayısıyla ülkenin fiber altyapısı ne kadar hızlı güncellenir ve geliştirilirse ülkedeki iletişim ağı, veri iletişimi ve veri hızı o kadar artıyor.
Muhakkak.
Dolayısıyla Türkiye'de de son yıllardaki devamlı konuştuğumuz eve kadar fiber deniliyor, 5G deniliyor, nesnelerin interneti, endüstri 4.0 gibi teknolojiler konuşuluyor. Bunların hepsi iletişim ve enerjiyi bir arada tutan teknolojiler ve bunların hızlı gelişebilmesi için de fiber altyapılarının, fiber optik altyapı yatırımlarının hızlandırılması önemli. Buradaki hani bizim ülkemizde yapılabilecek en önemli aksiyon hakikaten altyapı yatırımlarının bir an önce hızlandırılması ve Türkiye'nin her noktasına yüksek kapasitede veri iletimi sağlayabilecek fiber altyapısının kurulması en kritik nokta diyebiliriz aslında.
Evet, evet. Yani şöyle bir şey var mesela, veri merkezlerine baktığımızda yurt dışındaki veri merkezlerini gerçek anlamda hani süper çalışan veri merkezleri sayılması için 4 farklı fiber ile beslenmesi gerekiyor. Ama bizde hani 2 tane fiber satıcısı var, bilemediniz 2,5. 3 değil yani, hani nasıl kalkacağız bunların altından? İnşallah bu regülasyonlarımız açılır, hani daha çok fiber döşenir şeyi içindeyim ben. Vallahi çok teşekkür ediyorum size. Gerçekten de bu kablo konusunda bizi bayağı bir aydınlattınız. Umarım böyle değişiklikler oldukça sizi tekrar programımıza konuk olur, karşılıklı olarak bunu konuşmak isteriz.
Tabii ki her zaman elimden geldiğince yardımcı olmaya, bir şeyler anlatmaya çalıştım.
Çok
ben çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi haftalar diliyorum.
Kolay gelsin, iyi çalışmalar diyorum.
Saygılar.
Evet.
Kolay gelsin.
Bu konuda ben bir de şey söylemek istiyorum. Şöyle bir şey var. Şimdi bildiğiniz gibi geçen haftalarda bir yönetmelik çıktı. Bu yönetmelik de basına da sık sık yansıyor. Şimdi binaların içinde fiber, bakır ve koaksiyel kablo dediğimiz o kablolu internetin geçirilmesi konusunda bazı şeyler verildi. Zorunluluklar kondu. Bundan sonra bina yaparken siz bunun içinden binanın içine fiber tesisatını gömmek zorundasınız. Mesela benim oturduğum gibi eski 1970'lerde yapılmış binalar, benden yaşıt binalarda şeyler var. Fiber geldiği zaman apartmanın içine, atıyorum işte asansör boşluğundan yukarıya doğru çekilmeye çalışılıyor. Bir şeyler olmaya çalışıyor. Acayip acayip işler yapılıyor. Bundan sonraki binalar umarım bu tür şeylerle yapılacak ve atıyorum siz apartmana geldiğinizde fiber dediğiniz zaman tık diye odanızın içine fiber kılları girmiş olacak. Bunun günleri inşallah görebiliriz. Evet, şimdi bir şarkıya geçelim. Sevdiğim bir şarkı, Cole Porter'dan gelsin, So In Love. Bu şarkıyı dinledikten sonra üstünde minicik bir yorum yapmak isterim. Strange dear, but true dear, when I'm close to you dear.
See you. me,
desert me,
I'm yours till
gerçekten müzik olduğu zamanlardan güzel insanlardan kalma bu şarkı için Cole Porter'a teşekkür etmek gerekiyor. Evet. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Evet, müzikler güzel olsa da biz bir teknoloji programı yapıyoruz. Yeni Şeyler Rehberi programında eski şeylerden biraz müziklerden bahsettik. Evet, haftanın konunu kablo konusunda kapattıktan sonra şimdi gelelim haftanın haberlerine. Sizler için birkaç farklı kanaldan birkaç farklı haber derledim. Bunları sizlerle biraz paylaşacağım. Tabii ki üstünde beraberce yorum yapabiliriz. Haberler nereden geliyor diye soracak olursanız tabii ki sputniknews.com adresindeki haberlerin arasındaki teknoloji haberleri ve tknlc.com benim hazırladığım bir haber portalı. Oradaki haberlerden sizlere ufak derlemeler yapıyorum. Evet, başlayalım şimdi. Beyaz Saray'ın eski siber güvenlik koordinatörü Michael Daniel, eski ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin 2016'da Rus medya kuruluşlarına, etkili iş adamlarına ve doğrudan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı kapsamlı bir siber operasyon planı içinde olduğunu anlatmış. Çok acayip. Yani şöyle çok acayip bu. Ülkeler birbirlerini bayağı bildiğiniz savaş ilan etmiş durumdalar. Yani savaş yapmak için illaki süper füze, böyle über atom bombası falan atmanız gerekmiyor. İnsanların siberle daha fazla şey verebilirsiniz. Siber saldırılara daha fazla zarar verebilirsiniz. Ki Beyaz Saray yani böyle bir şey yapmak için planlar yaptın en azından. İtiraf etmiş. Kim bilir belki de birbirlerine sık sık böyle şeyler yapıyorlardır. Bundan çok acayip şeyler ya. Bu savaşa hani savaşa hayır dediğimiz zaman acaba sadece birbirlerine ateş eden insanlara mı hayır demeliyiz? Yoksa bu tip şeylere de hayır demeli miyiz? Yavaş yavaş kafamızdaki bu algıları, bu kalıpları değiştirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, gelelim bir diğer haberimize. Şimdi Apple. Her programda mutlaka bir Apple konumuz var. Teknoloji devi Apple 30 ülkede yaklaşık 15 milyon kişinin çalıştığı tedarik zinciri fabrikalarıyla ilgili rapor yayınlamış. Çok enteresan bir şey bu. Ağır çalışma koşulları nedeniyle sık sık eleştirilen şirketin hazırladığı rapora göre bu iş yerlerindeki ihlaller, hak ihlalleri yani yalnızca bir yıl içinde ikiye katlanmış. Raporda 756 denetim sonrası tespit edilen işçi haklarının ihlal edilmesi, çalışma saatlerinin tahrifi, taciz ve çocukların iş gücü olarak kullanılması başta olmak üzere ciddi suistimaller yer alıyormuş. Şimdi hemen bunun üstünde konuşmaya başlayalım. 1. Apple sen nasıl böyle bir şeyler yaparsın diyebiliriz, demeliyiz hatta. Herkes bunu söylemeli. Herkes kendi içinde bunu söylemeli. Fakat şunu düşünelim ya, bir dakika. Bu araştırmayı kim yapmış? Bu araştırmayı Apple yapıyor. Apple kendi kendine yapıyor. Yani biz devlet olarak ya bizim işçilerimiz şu kadar ölüyor, bu kadar şey yapıyor söyleyemezken adamlar özel şirket olarak kendilerine bu araştırmayı yapıyorlar. Ayrıca bu araştırmanın yayınlandığı yerde öyle basının falan ele geçirdiği bir şey değil bu. Bayağı Apple'ın kendi kendine söylediği, kendini raporladığı, kendini şikayet ettiği bir ortam. Apple diyor ki bu arttı ama biz bunları azaltmaya çalışacağız diyor. Bu onu daha az işçi sömürücüsü yapar mı? yapmayabilir ama daha kötü bir şirket yapmadığı kesin. Yani en azından sorunun farkında ve bu sorunun üstüne gitmek için bir takım adımlar attığını hep beraber görebiliyoruz. Gelelim haftanın en komik haberine. Amazon. Amazon'un bir aleti var. Alet kişisel dijital asistan. Biliyorsunuz daha önce buraya Türk kişisel dijital asistanı çıkartmıştık. Ceyda. Ceyda ile bayağı bir sohbetimiz olmuştu burada. Şimdi Amazon'un akıllı asistanı Alexa son günlerde acayip bir şey yapmaya başlamış. Yani son günlerde şöyle bir şey yapmaya başlamış. Birçok kullanıcı sosyal medyadan Alexa'nın sebepsiz yere güldüğünü görüntülerle paylaşmış. Ya düşünsenize böyle bir kişisel asistanınız var. Ona diyeceksiniz ki ya dışarıda hava kaç derece? Ben şunu ne giyeyim burada? İşte maç kaç bir bizim takımın? Şunu bu filan. Bunları soracaksınız kişisel dijital asistana. Asistan bir arada isterik kahkahalar atmaya başlıyor içine. Ahahaha diyor. Size gülüyor. Ya bir dakika ne oluyor kardeşim filan. Yani şimdi buna akıl veriyoruz ya. Şimdi bu akıl da böyle bir şey. Hani akıl böyle fitil gibi bir şey değil ki. Hemen alasınız ve çok akıllanasınız. Bir şekilde akıllandırmaya çalışmışlar ama... Ya durup dururken niye gülüyorsun? Ne oldu? Bir şey mi gördüm? Yanlış bir şey mi yaptım ben? Falan diye düşünüyorsunuz siz de evin içinde. Ve insanlar ciddi ciddi bunu şikayet etmeye başlamışlar Amazon'a. Sorunun kaynağının ne olduğunu netleştirmiş Amazon. Ama bize söylememiş. Ama sorun tamam diyor. Netleştirdi. Bunu düzeltmek için şu yolları izleyeceğiz biz demiş. Ve merak etmeyin artık kendi kendine gülmeyecek demiş. Ya evin içinde kimse böyle durup dururken diye gülen birilerini istemez. Ama Amazon'un akıllı asistanı. Yarım akıllı Alexa bunu yapıyor. Bizim Ceyda'nın böyle bir şey yaptığını ben şimdiye kadar görmedim. Telefonda bu kadar zamandır duruyor. Türkler bu konuda iyi. Aile terbiyesi almış Türkler. Ve kötü bir şeyler söylemiyorlar kendilerine. Evet, E-Devlet sitesi. Her hafta bir E-Devlet haberimiz var. Her hafta E-Devlet'ten güzel şeyler anlatıyoruz. Bir şeyler mutlaka veriyoruz ama iyi ama kötü. Bu hafta güzel bir şey verelim. Rekabet Kurumu başvuruları artık E-Devlet üzerinden yapılabilecekmiş. Ne yapılacak? Buna göre teşebbüsler ve vatandaşların E-Devlet aracıyla yapabileceği işlemler şu şekildeymiş. Birleşme devralma başvurularının alınması, menfi tespit muafiyet başvurularının alınması, birleşme devralma başvurularına üçüncü taraflarca itiraz veya bilgi verme başvurularının alınması, soruşturmalarda tarafların yazılı savunmalar için ek süre taleplerinin alınması, Rekabet Kurumu'na yapılan dosyaya giriş başvurularının alınması, Rekabet Kurumu nezdinde sözlü savunma toplantısına katılım taleplerinin alınması. Ya ne şimdi bu rekabet falan diyenler olabilir. Şöyle söyleyelim. Bunların hepsi, saydığımız şeylerin hepsi aslında bize şunu getiriyor. Yani siz bir devlet dairesine gidip günlerinizi, saatlerinizi harcayacaksınız bazı şeylerde. Ama siz o günlerinizi, saatlerinizi harcamayın diye orada E-Devlet içinde belli kutular açmışlar. Yazı yazabileceğiniz, başvurular yapabileceğiniz şeyler açmışlar sizlere. Çok güzel, mükemmel. İşte E-Devlet zaten bunun için var ve bunun için olmalı. Son zamanlarda yapılan bu tip yeni uygulama ataklarını hep destekliyorduk. Yine destekliyoruz. Gerçekten de bunu yapanların eline ayağına sağlık. Düşünenlerin de aynı şekilde ellerine ayaklarına sağlık diyorum. Gelelim bir sonraki haberimize. Yine Amerika'dan bir haber. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a Twitter hesabına eleştirel mesajlar gönderenleri engellediği için dava açılmış tabii. Yani düşünebiliyor musunuz? Şimdi bir şeyimiz var. Bizde CEO'lar var mesela. CEO'lar şunu yapıyorlar. Kendine kötü bir şey söyleyince hop adamı yasaklıyorlar. Hop engelliyorlar. Tamam. Aynı şeyi Amerikan Başkanı Donald Trump da yapıyor. Belki de Amerikan Başkanı'ndan örnek almıştır bizdeki CEO'ların bazıları. Bazı CEO'lar. Evet o CEO'lara şimdi bunun için dava açılmış. Sen beni nasıl engellersin diye adamın bir tanesi çıkmış Donald Trump'a dava açmış. Peki yargıç buna teknolojik çözüm olarak ne bulmuş? Hemen okuyalım bunu haberden. Bunun yani bu yapılan işin anayasayla ilgili karmaşık bir meseleye dönüşmemesi için öneri getirmiş yargıç. Demiş ki Trump mesajlarını beğenmediği takipçileri engellemek yerine basitçe sessize alsın. Süper bir fikir bu ya, süper fikir. Yani abi görme diyor ya, görme sen onları görme, gözden kaçır diyor, bakma o tarafa diyor. Yani illa gözüne de girmez diyor sen diyor sessize alınca diyor. Bırak diyor geç bunları diyor. Başka güzel konuşanlar var, dünya var diyor. Niye sen engelliyorsun onları diyor. Amerika öyle acayip bir ülke ki. Bakın haberin şu tarafı çok enteresan. Eğer Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bu insanları engellemeye devam ederse ve bu konuda mahkeme açılır, dava biraz uzarsa anayasal bazı karmaşık sorunlar çıkacak ortaya. Ya bizde şey vardır ya, tatava yapma, sil geç. Bizde böyle denir. Bizdeki herkes dava açar, şey yapar. Bizde ya orada dava açılmıyor. Orada aksine kullanıcıların dava açması engellenmek için bu tip şeyler yapılıyor. Bence haftanın en enteresan haberlerinden bir tanesiydi bu. Gelelim şimdi Türkiye'deki en enteresan haberlere. Benim haftada seçtiğim, hakikaten Türkiye'de bu haftanın en enteresan haberi olarak seçtim bunu. MHP Genel Başkanı Bahçeli. Geçtiğimiz günlerde, ya şimdi şöyle başından başlayalım. Suudi Arabistan'da bir robot vardı. Robot yapılmıştı. Sophia isminde bir robot yapılmıştı. Bu Sophia bayağı bir konuşuyor, ediyor falan. Ondan sonra bu Sophia'ya Suudi Arabistan'da hoşluk olsun diye, yani ne olacak, hoşluk olarak buna vatandaşlık teklif etmiş filan. Şimdi Sophia'ya vatandaşlık teklif edince Suudi Arabistan, bunun derdi kime düştü diye soracak olursanız, bunun derdi MHP Genel Başkanı'na düşmüş. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli demiş ki, Suudi Arabistan ne yapmak istemektedir diye böyle bir eleştiri getirmiş. Yani ne yapacak? Komiklik yapıyor işte. Hani bunu yaparak ne yapacak? Suudi Arabistan nüfusunu mu arttırmaya çalışıyor? Yok. Yani o bir sanal robot yani. Ne yapmak istiyor? Bunu yapmak istiyor. Fakat bunu, Devlet Bahçeli bunu söyleyince Sophia'yı programlayan tasarımcıdan teklif gelmiş. Demiş ki, eğer siyasetçiler yeterince cesursa Sophia tabii ki onlarla sohbet etmeye açık. Hani bazı televizyon programlarında söyledikleri gibi, hayda diyeceğiz şimdi, değil mi? Ya çünkü öyle acayip bir şey ki, hani bizimkiler zaten kendileri birbirleriyle özür dilerim, kendileri birbirleriyle karşılıklı sohbet imkanına girmekten kaçınıyorlar. Öyle robotla, sanal robotla filan hayatta bir şeye, sohbete girmezler. Kaldı ki, hadi onu da bırakın, geçtiğimiz günlerde Sayın Ulaştırma Bakanımız bir toplantıda robotun sözünü kesmesi üzerine şuna gereğini yapın demişti. Yani Sophia neler yaparlar, maazallah, maazallah diyelim. Bu konuyu da böylece geçelim. Evet, bir sonraki konumuz. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'deki tüm asansörleri mercek altında aldıklarını belirtmiş. Kuracağımız yeni sistemle ülkedeki tüm asansörlerle ilişkin bilgileri harita üzerinden anlık olarak izleyeceğimiz ve etkin denetleyeceğiz demiş. Süper bir şey bu. Asansörlerin etkin denetlenmesi, sürekli kontrol altında tutulması, bir merkezden hepsine bakılması harika bir şey. Ama daha da güzeli var. Asansör takip sisteminin coğrafi bilgi sistemiyle entegrasyonu için proje başlatmışlar. Söz konusu sistemle ülkedeki tüm asansörlere ilişkin bilgiler harita üzerinden anlık olarak izlenecek. Asansörleri etkin bir şekilde denetleyeceklermiş. Asansör kimlik numarası ile asansörle ilişkin bilgilere E-Devlet üzerinden ulaşılabilecekmiş. İşte E-Devlet'in bir güzel tarafı daha. Yani siz asansörde mesela gittiğinizde bazı kağıtlar görüyorsunuz. Kağıtların renkleri asansörle ilgili yapılması gereken şeyleri çok iyi özetliyor. Mesela mavi bir kağıt görürseniz onun üzerinde bir sene içinde şu şu şu şeyler değiştirilmelidir ibaresi anlamına geliyor. Yani bir sene içinde yapılması gereken değişiklikler var bu asansörde anlamına geliyor mavi kağıt. Kırmızı görürseniz asansörün durumu feci, hiç bilmeseniz daha güzel buna anlamına geliyor. Ben de çünkü 15 katlı bir binada 14. kat tuturun ve bir tek asansörümüz var apartmanda. O yüzden asansörle ilgili o kadar çok bilgi sahibi olduk ki bunlar önemli. Neyse, bu denetimleri E-Devlet üzerinden takip etmek, ya gerçekten bir şeyler yaptılar mı yapmadılar mı, gerçekten adam gibi kontrol ettiler mi, bu yapış şekli nereye doğru gidiyor görmek için mükemmel bir sistem. E-Devlet'in bu kullanımında gerçekten bence nüfus kayıt filan gibi şeylerdeki kadar buraya bağlantı insanın gelmesi mümkündür diyorum ben. Gelelim Ekonomi Bakanlığı haberlerine, birazcık teknolojiyle alakalı. Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile ihracata destek ödemelerine e-imza şartı getirilmiş. İşte bu çok güzel bir şey. Ülke ekonomisine 157,1 milyar dolar katkı sağlayan 71.269 ihracatçı firma devlet desteği almak için Mart ayının sonuna kadar e-imza almak zorundaymış. Şimdi burada ne yapıyoruz? Oley diyoruz. Neden? Çünkü devlet e-imza kullanımını özendirmek için, insanların daha çok böyle bürokrasiden kaçıp teknolojiyi güzel güzel kullanabilmeleri için onlara bu tür zorlamalar yapıyor. Tatlı zorlamalar diyoruz biz bunları. Yani mesela şunu yapmak zorlama değildir. Sen şunu giymeyeceksin, bunu giyeceksin, Ramazan'da onu yapmayacaksın, bunu yapacaksın filan demek zorlamasından kaçıyoruz biz. Ama bu tip zorlamalar güzel. Sen bunu iş artık teknolojiyle hallet diyor devlet. Eğer diyor benden para almak istiyorsan sen birazcık teknolojik ol diyor. Benden teşvik ve yardım almak istiyorsan teknolojik ol. 71.269 kişi. Hadi abicim gidin bir kendinize e-imza alın diyor. E-imza 3.30 para, yani hakikaten para değil. Yani 10 liralara 20 liralara falan hallettiğiniz bir şey hakikaten para değil. Artık her şirket bundan birer tane edinmeli. İşte devlet bu şekilde onları doğru bir şeyler yapmaya doğru çekiyor. Tebrik ediyorum bunu yapanları. Gerçekten de saygılarımı sunuyorum. Gelelim bir sonraki haberimize. Bankalar Arası Kart Merkezi BKM araştırmasına göre kredi kartı kullanıcılar arasında internetten alışveriş yapma sıklığı ayda ortalama 2,1'e ulaşmış. Müthiş bir rakam bu. Gerçekten de müthiş bir rakam. Türkiye'deki kredi kartı sayısını düşünecek olursanız Türkiye'de her kredi kartı sahibi ayda 2 kereden fazla elektronik alışveriş yapıyor anlamına geliyor bu. Müthiş bir şey. Şimdi ben bu haberi yazarken biraz kendimi düşündüm. Ben şeyleri de yapıyorum tabii. Kredi kartıyla yemek ve işte ne bileyim market alışverişlerini de artık eve getirtiyorum. Niye o kadar yolu taşıyayım, bir de size söylediğim gibi hani 14 kat yukarıda oturuyorum. Çünkü onu sürüklemek, peşimden götürmek falan bana çok zor geliyor. Ben hani haftada bir 15-20 kere falan kullanıyorumdur kredi kartını sanal ortamda. Hani herkes şimdi şey gibi düşünüyor. Sanal ortamdan alışveriş yapıyorsanız kesin işte bilgisayar alıyorsunuzdur, telefon alıyorsunuzdur, yok bilmem kılık kıyafet alıyorsunuzdur falan gibi düşünüyor. Hayır, öyle değil. Artık hayatımızın ortalama parçaları da internette. O yüzden de bunu kullanmakta fayda var. Evet, ne demişler mesela bu kategorilere? %14 yemek siparişiymiş. Size söylediğim gibi, evet. %10'la market takip ediyormuş. Evet, bu da benim zaten. Kesinlikle bana uyuyorum. Ortalama Türk kullanıcısını çok iyi uyuyorum. BKM Genel Müdürü Soner Canko, sonuçlar gösteriyor ki nakitsiz toplum için sağlam bir ekosistem var demiş. Şimdi nakitsiz toplumdan kastımız nedir? Cebimizde para taşıyarak yolda giderken hemen kayıtsız kuyusuz bir şekilde o parayı verip bir şeyler almak. Güzel. Nakitsiz topluma geçtiğimiz zaman ne kazanıyoruz biz? Bir, hani o şirketler çoğu bize mesela şey getirmiyor. Kart üstü size fiş getirmiyor mesela. Yani yolda bir şey aldığınız zaman, fırına gidip ekmek aldığınız zaman fiş alıyor musunuz? Muhtemelen almıyorsunuz. Peki bu nasıl vergisini veriyor? Ben size söyleyeyim nasıl vergisini verdiğini. Tamamen kendi şeyine göre veriyor. Yani tamam ya, ben yaptım bunu. O bu kadar, hani bu para benim vergimdir deyip veriyor. Ama siz bunu kredi kartıyla aldığınız zaman ne oluyor? Kredi kartıyla aldığınız zaman neyin ne olduğunu bir şekilde belgelemiş oluyorsunuz. Böyle gidiyor. Kartsız sisteme geçtiğimiz zaman gerçekten de ülkede güzel şeyler olacak iyice. Bunu da söylemiş oldum. Evet, bir sonraki haberimize hoş geldiniz diyorum. Devletimiz posta koyuyor. Haberi bu. Devletimiz posta koymuyor tabii. Yani bilindik anlamda yerli ve milli posta yapıyor aslında. Nasıl yapıyor? Hemen bu habere bakalım. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey bir konuşma yapmış. Konuşmasında diyor ki TÜBİTAK'la beraber yerli bir elektronik posta çalışmamız var. Bilgilerin Türkiye'de kalması, dışarıya gitmemesini istiyoruz diyor Sayın Zerey. Galip Zerey 2016 yılında dünyada 1 trilyon 860 milyar dolar olan global perakende e-ticaret hacminin 2021 yılında 4 trilyon 480 milyar dolar olmasını beklendiğini kaydediyor. Şimdi gelelim önce bir yerli e-posta hikayesini konuşalım. Biz yerli e-postayı yapmalıyız. Bizim yerli e-postamız olmalı ama bunun sebebi aman bizim verilerimiz yurt dışına gidiyor. Bizim yazdıklarımızı, çizdiklerimizi okuyacaklar. Biz ne yapacağız şimdi? İle bu dolduruşta yapmamamız lazım bunu. Evet ya, Türkiye'nin bir yerli e-postası olmalı. Hani Google kullanıyoruz, Gmail kullanıyoruz, işte ne bileyim Yandex kullanıyoruz, onu bunu kullanıyoruz. Ama hani bizim kendimize ait bir yerli e-postamız olmalı. Bu kesin. Ama verilerimiz gidiyor diye olmamalı. Neden? Çünkü bizim çok önemli bakanlarımızın yabancı elektronik postaları kullandığını, onların yabancı elektronik postaları haklanınca gördük. Ele geçirildi ve oradan şunlar şunu konuşmuşlar, bunlar bunu konuşmuşlar diye. Şimdi yerli e-posta yapsanız da bunlar ele geçirilemez mi? Geçirilir. Kesinlikle geçirilir. Yani buna biraz dikkat etmek gerekiyor. Buna da hepimizin atacak adımları var bu konuda. Şimdi Türkiye'nin en büyük e-ticaret platformlarından bir tanesi 24 saatte 140 milyon liralık satış yapıyormuş. Bunun katlanarak artması bekleniyormuş. 2013 yılında e-ticaretin cirosu Türkiye'de 14 milyar liraymış. 2013 yılında. Aradan 3 yıl geçtikten sonra 2016 yılında bu rakam 68 milyar liraya çıkmış. Neredeyse 4 katı artmış. Evet. Yanlış görmedim. Evet, 4 katı artmış. 4 katından fazla artmış. 2017'de ise bu rakam, yani tam bir yıl sonra 80 milyara çıkmış. Yani 3'te 1'i kadar. %30 artmış. Yani inanılmaz artışlar bunlar. Gerçekten de. 2021 yılında bu rakamın 350 milyar lira olması düşünülüyormuş. O zamana kadar döviz kuru ne olur bilmem ne. Tabii onlara bakarız da. Şimdi tabii bu ülkeye şey giriyor. Bu online sistemlerden bahsedince Amazon geliyor şimdi. Amazon.com.tr olarak geliyor ve burada enteresan açılımlar sağlayabilir bize. Herkes paramız yurt dışına çıkacak, eyvah Amazon gelince diyor ama Türkiye'de Amazon'a kendi malını koyup yurt dışında, dünyada bunu satışını başlatacak olan insanların varlığı da kimseyi düşündürtmüyor. Yani böyle bir şeyler olacak Türkiye'de. Bizim yurt dışına satışlarımız artacak. Bunları biraz hesaplayabilmemiz lazım. Buradan geçiyoruz. Bir, şimdi denedik en çok sanal ortamda yemek satışı var dedik. Yemek sepeti de bunların başında gelen şey tabii. Şimdi yemek sepeti bir bülten gönderdi. Yemek sepeti diyor ki yiyecekler biraz da seyredilen dizilerle doğru orantılı olarak şekil değiştiriyor. Satışının hacmi artıyor diyor. Ne demişler size, hemen onların kendi bülteninden okuyayım bunu. 2018'in başından bugüne kadar en çok izlenen diziler ve programlar arasında verilen yemek siparişlerinin farklılıkları incelenmiş. Yemek sepetinin verilerine göre reyting rekorları kıran prime time kuşağı sırasında verilen ortalama sipariş sayısı günün diğer saatlerine göre artış göstermiş. Haftanın ilk günü televizyon ekranlarındaki diziler aksiyon dolu dakikalar vaat ediyormuş. Bilmiyorum, hiç seyretmiyorum gerçekten de. İşte Çukur, Söz ve Siyah Beyaz Aşk'ta gerilim heyecanla yaşanırken Çukur sırasında sokak lezzetlerini ısmarlıyormuş insanlar. Yani diğer günlere göre kokoreç siparişleri %7 oranında artıyormuş Çukur seyrederken. Ne acayip. Peki salı günleri ufak tefek cinayetler varmış. Orada işte bir Merve varmış. Entrikalar kraliçesi Merve frambuazlı cheesecake yapıyormuş. O yüzden onu seyreden herkes frambuazlı cheesecake söylüyormuş salı günü. Artıyormuş, %8 artıyormuş frambuazlı cheesecake. Peki çarşamba akşamları tarihe yolculuk yapılıyormuş. Diriliş Ertuğrul Osmanlı falan, onu seyrettim ya. Yani o şöyle bir enteresan bir şey. Ertuğrul dizisi. Yani bizim bir arkadaş şöyle bir enteresan yorum yaptı. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Dizinin en başında böyle bir kızla Ertuğrul tanışıyor falan. Sonra o kız bunun karısı oluyor ilerleyen bölümlerde falan ama. Yani sanki bütün Bizans'a o kız yüzünden biz saldırmışız, onları dövmüşüz filan gibi bir şey çıkıyor ortaya. Yani o kız olmasa biz belki Osmanlı'yı kuramayacaktık filan gibi bir yere gidiyor. Tabii dizi bu. Yani dizinin mantığını sorgulamak çok doğru değil. Ama hani bakınca da böyle bir şey çıkıyor yani. Yani insan aklında böyle bir şey diyemezsiniz. Peki ne arttırıyormuş Ertuğrul? Ertuğrul seyredenler kendini mantıya veriyormuş. Mantı yiyormuş. Niye? Hiçbir fikrim yok yani. Yemek sepeti bunu işte eski yemekler, sofralarımızın eksik olmayan tadı olarak nitelemiş ama yani niye Ertuğrul seyrederken mantı yersin? Çıkamadım ben işin içinden. Perşembe günü diziler arasında işte çok şey varmış. Vatanım Sensin varmış. Kanatsız Kuşlar varmış. Yuvamdaki Düşman varmış. O varmış, bu varmış filan. Neyse yapıyormuş burada. Çok çeşitlilik gözüküyormuş. Tabii çok fazla dizi olduğu için, çeşitli diziler olduğu için çeşitlilik varmış. Döner varmış. Sandviç yeniyormuş. Tavuk yemeği, makarna, köfte filan gibi şeyler veriliyormuş. Ama cuma günleri, şimdi cuma günleri Gözde dizisi varmış. İstanbullu Gelin. Bunu da hiç bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum ben ya. Bir tek Ertuğrul'u biliyorum. Azıcık o da. Neyse, İstanbullu Gelin'i seyredenler ne yapıyorlarmış? Zeytinyağlıdan et yemeğini, çeşit çeşit mezelerden salatalara kadar sofralarımızı donatıyorlarmış ev yemekleriyle. Şimdi bu ürün gruptaki yemeklerin siparişlerinin %11 artıyormuş. Şimdi ben şunu anlamıyorum. Bir hikaye vardır. Bu hikayeyi bilir misiniz? Duydunuz mu daha önce bilmiyorum. Hikaye şöyle bir şey. Bir bilim adamı çekirgeyi almış. Çekirgeye bazı kelimeler öğretmiş. Zıpla kelimesi bunlardan bir tanesi. Çekirgeye zıpla deyince çekirge zıplıyormuş. Sonra çekirgenin bir tane ayağını kesmiş. Zıpla demiş, çekirge zıplamış. Çekirgenin iki ayağını kesmiş. Çekirgeye zıpla demiş, zıplamış. Çekirgenin bütün ayaklarını kesmiş. Zıpla demiş, çekirge durmuş tabii, zıplayamamış. Bilim adamı şöyle bir rapor yazmış. Çekirgelerin bütün ayakları kesilince sağır oluyorlar. Şimdi bizimki de bunun gibi. Ya tamam da hani cuma günleri hep beraber ev yemeği yapılıyor. Ya, belki de cuma günü bütün aileler birleştiği için ev yemeği ısmarlıyor insanlar. Yani biraz hani burayı düşünmedik mi acaba sorusu kafamda benim yankılanıyor. Ama tabii yemek sepetindekilerden daha iyi bilecek halim yok ki. Bu haftanın son ve uzun haberine geçelim. Şimdi Türk Baz İstasyonu ULAK. Müthiş, ULAK. ULAK nedir? Osmanlı döneminde haber getirip götüren kişiye verilen isim ULAK. Bunu tknc.com'dan okuyorum size. ULAK bizdeki baz istasyonu, ilk yerli baz istasyonunun ismi aslında. ULAK diye biz baz istasyonu yapacağız. Şöyle uçacağız, böyle kaçacağız filan falan dendi. ULAK'ın ben size 2014'ten bu yana çıkan gazete haberlerini yorumsuz olarak vermek istiyorum. Hani ULAK deyince biz ne anlamalıyız, aslında ulağın başında neler geçmiş, şey bakalım istiyorum. 2014 yılında Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve Aselsan arasında anlaşma imzalanmış. 4G LTE anlaşması. Ondan sonra ULAK proje kalsın Aselsan liderliğinde Netaş ve Argela firmaları ilk baz istasyonu prototipini üretmiş. Ve ülke ekonomisine 5 milyar dolarlık katkı sağlaması öngörülmüş. Bakın ne zaman? 8 Ekim 2014. Güzel. 8 Ekim 2014'ü aklımızda tutalım. Kenara not edin. Sonra aradan bir yıl geçiyor yaklaşık. 2015 yılına geliyoruz. 2015 yılında şöyle bir haber çıkıyor. Cep telefonunda 10 kat daha fazla hız gerektirecek olan 4. nesil mobil işletim iletişim teknolojisi 4G'ye yerli ekipmanla geçiş için düğmeye basıldı deniyor. Savunma Sanayi Müsteşarlığı SSM desteğinde Netaş, Aselsan, Argela üzerine çalışıyor. 4G haberleşme teknolojisi ULAK tamamlanıyor diyor. %100 yerli olacak deniyor. Ondan sonra Netaş'ın CEO'su bu konuda konuşuyor. Müjdar Atalay o zamanki CEO. İşte 3G şeyinin bize büyük paralar kaybettirdi. 3G'de bütün yabancı baz istasyonlarını kullandırdık. Ah Türkiye'mden ne paralar çıktı. Ah keşke bizi hep böyle yerli yapsak da şey yapsak filan diyorlar. Ve Müjdat Altay 2014'te ilk prototipini ürettiği malı 2015'te ya biz acayip çalışıyoruz bunun üstüne sona geldik diyor. Yeniden sona geliniyor yani. Ardından geliyoruz 2015 yılının sonlarına. Ekim ayındayız. 2015 yılının Ekim ayındayız. Habertürk gazetesinden Güntay Şimşek şöyle bir yazı yazmış. Demiş ki hatırlanacağı üzere Haziran seçimlerinden önce 26 Mayıs'ta cep telefonu ve mobil cihazları en son iletişim teknolojisine taşıyacak 4G ihalesi yapılacak diye yapılmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4G'de devreye girmesiyle bürokrasi cephesi tedirgin oldu. İhaleye kısa süre kala 15 Mayıs'ta Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayla 4G ihalesi 4.5G ismiyle 26 Ağustos'a ertelendi diyor. Sonra 26 Ağustos'ta biliyorsunuz şey yapılmıştı. Bunun ihalesi yapılmıştı. GSM operatörleri bu hafta 4.5G ihalesini ortaya çıkan KDV ve vadeli ödemelerle birlikte 4 milyar euronun üzerinde gelirin yaklaşık 2 milyar euroluk ödemesini yapmışlar. Devlete bunun parasını vermişler. Ondan sonra geri saymaya başlamışlar. Aselsan Netaş Argela konsorsiyumu savunma sanayi müsteşarlığından SSM yani aldığı 40 milyon dolarla yola çıkarak ULAK projesini geliştirmeye koyulmuş. Projenin ilk adımında cep telefonlarının kullanımında bilinen ve kamuoyunda en fazla tartışılan baz istasyonlarını geliştirmek varmış. Bunlar ilerlemiş. Ondan sonra bunlardan sık sık bahsediyor ve sonunu şöyle bitiriyor. Yerli baz istasyonunun üretim boyutunda kimlerin görev alacağını tartışılması gerekiyor. Mesela çipleri kimler de üretecek? Yerli baz istasyonu geliştiren Aselsan Netaş Argel'in bu işin devamındaki rolleri ne olacak diyor. 4.5G'de yerlilik şartını kim nasıl denetleyecek diyor. Şimdi biz 4.5G'de yerli baz istasyonu kullanılsın dedik. Bunu şart olarak koyduk. Hala yok. 4.5G geleli kaç sene oldu? Neredeyse 5G geliyor 2 sene sonra. Ama hala biz bunun içinde acaba kaç tane yerli baz istasyonu var dememişiz. 2015 yılından bahsediyoruz. Evet 2015. Hani 2014 yılında hazır olan ULAK'tan bahsediyoruz. Gelelim 2016 yılına. Şubat 2016'ya geldik. Yeni nesil mobil iletişim teknolojilerine sahip baz istasyonlarının tüm donanım yazılım bileşenleri yurt içinde geliştirmesi amacıyla kurulan diye tekrar SSM, Aselsan, Argela filan bunlardan bahsediliyor. Ondan sonra 2016'nın başındayız artık. Yerli baz istasyonu üretmek amacıyla kurulan ULAK projesinde ilk imzalar 2013 yılında atılmıştı deniyor. Hala aynı şey. 6 ay önce test edilmeye başlandı deniyor ki 1,5 yıl önce test edilmeye başlanmıştı aslında. Ondan sonra Aselsan Genel Müdür Yardımcısı varmış Yavuz Bayız. Görüşmelerde 4.5G Türkiye'deki hızları 1000 megabitlere çıkmasıyla değil yerli istasyonun kullanıldığı ilk mobil teknoloji olarak tarihe geçecek deniyor. Almış yürümüş bu arada 4G. Yani hani biz bunları söylüyoruz ama sonra geliyoruz 2016'nın Mart ayına. Vodafone işte konuşmuş demiş ki süper olacak yerli baz istasyonları geliyor harika uçacağız kaçacağız demiş, o aynı muhabbetler devam ediyor. Sonra Ekim'ine geliyoruz 2016'nın. Ekim'ine geldik. 1 Nisan 2016'da hayatımıza girdi ya şimdi 4.5G. Ondan sonra işte aslanız kaplanız diyor. ULAK projesi şu anda geliştirilmeye devam ediyor ve test ve kalifikasyon çalışmaları yapılıyor deniyor. Bakın 2014 yılından haberi okumuştum ya size. 2016 Ekim'deyiz. Hala kalifikasyon çalışmaları yapılıyor. Türk baz istasyonu ki alınmak zorunda bu arada baz istasyonları. Buna rağmen biz hala baz istasyonunu üretememişiz. 2017'ye geliyoruz ocağa. 2017'de ne diyoruz? Aselsan bir toplantı yapmış. 5G ve ötesi teknolojileri konferansı yapmış. Bu konferansta Cumhurbaşkanı direktifleriyle 4.5G'ye geçtiğimizden bahsedilmiş. Aselsan'ın genel müdürü konuşmuş. Turkcell'in genel müdürü konuşmuş. Vodafone'un genel müdürü, Türk Telekom'un CEO'su vesaire. Herkes konuşmuş. Geliyor, gelsin, süper kullanacağız demişler. 2017'yiz bakın. 2014'ten 2017'ye geldik. Sonra giderek sona yaklaşıyoruz artık, 2017'den sonra bize yaklaşıyor. Mart 2017'de Türkiye'nin ilk yerli baz istasyonu ULAK'tan ilk görüşme, Turkcell Küçükyalı Plaza ve Erzincan şehir merkezinde bulunan iki yerli baz istasyonunun Turkcell şebekesi üstünden birbiriyle bağlanması sağlanmış. Hani prototipi 2014 yılında hazırlanan cihazımız, aradan tam 3 yıl geçtikten sonra 2017 yılında ilk konuşmasını lütfen yapmış, test amacıyla. Ama her yerde, yani şimdiye kadar hani 2014, 2015, 2016, 2017 her yerde hazır getirdik yaptık o $40 milyon aldık bunun için diyorlardı. Ama 2017 Mart'ında ancak biz bu görüşmeleri yapmışız. Sonra haberler kesiliyor. Ne zamana kadar? Düne kadar. Evet. Ve en son ULAK haberi 11 Mart 2018 tarihinde çıktı. Haberi ben size okuyorum ve başka da yorum yapmıyorum gerçekten de. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, kırsal alanlardaki 1799 yerleşim yerine yapılan kurulumun 4.5G seviyesine getirilmesi konusunda ihaleyi kazanan Turkcell tarafından 498 ULAK baz istasyonunun siparişine verildiği belirterek, ULAK AŞ tarafından üretimin Ağustos ayı içinde tamamlanacağı sözünü verdi. Ağustos ayı 2014'ten 2018 Ağustos ayına geldik, hala söz veriyoruz bir şekilde olacak diye. Diyerek ben size bu haftayı bitiriyorum. Evet, neşeli, eğlenceli haberler size verebilmek isterdim ama ULAK BİM haberi verdik size. ULAK yerli baz istasyonları haberi verdik. Yeni Şeyler Rehberi programının böylece RS FM'deki yayınına sonuna geldik. Ben Serhat Ayan. Cuma günü 12-13 saatler arasında sizlerle birlikte olacağız. Ve şimdi John Baez'den gelsin. Diamond and Rust'la bitirelim programı. İyi haftalar.
To call, and here I sit, and on the telephone, hearing a voice I'd known a couple of light years ago, heading straight for a fall. As I remember, your eyes were blue. Where are you calling from? A booth in the Midwest. 10 years ago I bought you some cufflinks. You brought me something. We both know what memories can bring. They bring diamonds and rust. Scene already a legend, the unwashed phenomenon, the original vagabond.
Şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden santrala telefon yazdırıyor, saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık. Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk. Şimdi neredeyse fritözden bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz. Sünnetimize takılan saatin fosforu gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk. Şimdi saatten bizden akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz. Stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik. Şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayara oyun yüklerdik. Şimdi gözlüğü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. her şey değişti. Her şey, her an yepyeni oluyor. Sizlere yeni şeyleri anlatacağız. Eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regülasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan felsefi tartışmalara kadar teknolojiyle ilgili her şey yeni şeylerde.